Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela.
Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.
Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bu haftadan itibaren sevgili Deniz Gündoğan İbrişim'le beraber programı yapacağız. Metropolitika'da Deniz Gündoğan İbrişim de var. Hoş geldin Deniz.
Hoş bulduk.
Programı.
Hoş bulduk, merhabalar.
Deniz'i aslında tanıyorsunuz sevgili dinleyiciler. Deniz'le Posthuman üzerine bir program yapmıştık. Cogito'nun İnsan Sonrası yayını üzerine uzun uzun bir sohbet gerçekleştirmiştik. Ve sonra hatta bunu bir yazıya da çevirdik ve Açık Radyo web sitesinde bu yazıyı yayınladık. Oralardan da bizi takip etmişsinizdir. Geçen birkaç hafta içinde de yine Deniz'le İstanbul Unbound konferansını birlikte konuştuk. Siz Deniz'i biraz tanıyorsunuz ama Deniz biraz daha bize kendini anlatır mısın?
Çok teşekkürler sevgili Aysim. Bu programda seninle birlikte yolculuğa çıkmak gerçekten benim için de çok heyecan verici, mutluluk verici. Tekrar teşekkür ediyorum hem sana hem sevgili Açık Radyo ailesine diyeyim. Aslında biz seninle beraber çok güzel programlar yaptık. Çok ufuk açıcı oldu benim için de. Her konuşmamız, her seninle programın sohbetimizden sonra seninle tekrar ayrı ayrı toplanıp daha başka neler yapabiliriz diye zaten konuşuyorduk. Ben şu an Amerika'dayım aslında. Karşılaştırma Edebiyat bölümünde doktorumu henüz tamamladım Washington Üniversitesi'nde. Aynı üniversitede ders veriyorum. Hem lisans hem yüksek lisans dersleri veriyorum. Daha çok ilgi alanlarım işte travma ve edebiyat çalışmaları, hafıza çalışmaları, dünya edebiyatı, postkolonyal edebiyat. Ama bunun içinde daha çok şu sıralar kent ve kentlik üzerine daha farklı nasıl düşünebiliriz. Özellikle toplumsal cinsiyet odaklı kente yaklaşma gibi dersler de vermeye başladım. Bu yüzden bu programlar benim için çok heyecan verici olacak. Hem akademisyen belki kimliğimi hem de farklı kimlikleri bir araya getirebileceğimiz keyifli program olacağını düşünüyorum.
San Luis'den bir iki ay biz San Luis'den yapacağız bu programı. San Luis'i de belki bize biraz hissettireceksin. Birkaç özel program yapacağız bununla ilgili. San Luis'deki yaşamı da burada anlamak, görmek, hem Amerikan yaşamı, Amerika'dan yaşam ama bir de San Luis'e özel bazı durumlar var. Belki hani bunlarla ilgili de bize o kenti hissettirecek güzel deneyimler, güzel gözlemler yansıtacaksın diye heyecanlanıyorum ben.
Çok teşekkürler. Evet, ben Amerika'nın San Luis bölgesindeyim şimdilik. Artık buralarda son 3-4 ayım aslında. 7 yıldır San Luis'deyiz. San Luis, Chicago'nun biraz daha güneyinde, tam Orta Batı Amerika'da ve gerçekten özel ve enteresan bir yer. Çünkü bu Black Lives Movement, siyah hareketinin 2014'te ilk patlak verdiği yer. Bu Ferguson olaylarıyla birlikte patlak verdiği ve protestoların aslında her daim canlı olduğu bir yer. Daha sonraki programlarda da bahsedeceğimiz bir takım belki meseleleri buradan nasıl bakılıyor onu da elimden geldiğince anlatmaya çalışırım.
Biz Deniz'le neler yapacağımızı da biraz dinleyicilerle paylaşmak istiyoruz. Zaten birkaç aydır bir damar var programda. Kentin sineması damarı. Kentin sineması, sinemanın kenti adlı bir alt bölümümüz var. Her ayın ilk çarşambası sinemadan gelen konuklarla, sinema alanından gelen yönetmenler olabilir, sinema yazarları olabilir, senaristlerle beraber filmler üzerinden kente bakıyoruz. Temsil, film temsili, görsel temsil üzerinden kente bakıyoruz. Bu mesela Diyarbakır'dan bakmıştık, İzmir'den bakmıştık Emre Eksan'la, Ali Kemal Çınar'la Diyarbakır'dan bakmıştık. Şimdi de çok heyecanla gene Diyarbakır'dan bazı Oradaki bazı görsel çalışmaları programa taşımak istiyoruz. Orada hatırlamak ve anlatmak için şehre bak çalışması mesela çok ilgimizi çekti. Belki oradan bir şey yansıtacağız. Deniz'in posthuman çalışmalarının bir parçası da filmlere de bakmak. Onunla ilgili yazıları da var. Değil mi Deniz? Sen posthuman filmler ve görsel temsilleri de programa yansıtacaksın, değil mi?
Evet, sanırım öyle olacak. Çünkü hani insan sonrası posthuman meselelerine kafa yorarken benim kendi çalışmalarım biraz daha bu hafıza üzerine aslında. Travma ve hafıza üzerine. Ve travma ve hafızayı konuşurken hani çeşitli travmatik tecrübeleri ve onları nasıl dile getirdiğimizi konuşurken aslında artık çok klasik yerlerden de konuşmuyoruz. Yani mesela hani psikanalizin açtığı çok büyük bir yol var bize. Ama biraz daha o Freudian bakışı esnetmek bu insan sorusu kuramların, işte yeni materyalist kuramların ışığında ya da çevreci bilimlerin ışığında bu kente, mekana, kendimize, özneye, yaralanmış hallerimize nasıl bakıyoruz? Bunların aslında çalışmalarını biraz yürütüyorum ben kendi makalelerimde ve yazılarımda. Ama aslında bunun en çok tezahür ettiği yerde sinema bir anlamda ve o görsel temsil, sinematografik değil. Biraz o kent, mekan, işte travmalarımız, onlarla başa çıkma hallerimiz ve insan sonrası o posthuman dediğimiz bize yardımcı olan o açılımla hani bunları biraz daha belki farklı nasıl duyumsayabiliriz, farklı nasıl görebiliriz ve sinemanın dili bize bu anlamda ne söylüyor onları biraz birlikte konuşmaya çalışacağız sanırım.
Deniz'le ortak bir tarafımız daha oldu. Yani yıllar içinde çok fazla ortaklık aslında keşfettik. İlgi alanlarımız zaten çok yakındı. Ama bir yandan da belgeselciliğin de bir başka ortak tarafımız olduğunu keşfettik. Yıllardır Deniz dokumentariste çalışıyor. Dolayısıyla Dokumentarist Film Festivali'nin Temmuz'daki gösterimlerinden mutlaka sizi haberdar edeceğiz. Oradaki belgeseller, özellikle kentle ilgili belgeselleri size yansıtmaya çalışacağız. Bütün festival programımızda konuşmak istiyoruz.
Evet, o gerçekten çok keyifli olacaktır. Çünkü Dokumentarist yaklaşık 2009-2010 yılından beri var ve ben de bir şekilde bu güzel birlikteliğin içindeyim ve harika gerçekten belgeseller ve yönetmenlerle birlikteyiz uzun yıllardır. Ama tabii bu pandemi koşullarından dolayı bir sene ara vermek zorunda kalmıştık. Online olarak hani uzaktan gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz oldu geçen sene ama bu sene çok daha heyecanlıyız. Çünkü birebir yüz yüze gene sinema salonlarında umarım pandemi ve koşullar el verdiğinde yazın birlikte olacağız. Gerçekten o kenti nasıl deneyimliyoruz? Özellikle pandemi sürecindeki belki de yeni çalışmalar da eklenecek. O yüzden dokumentariste sanırım ayrı bir bölüm ayırmamız gerçekten yararlı olacaktır.
Tam dokumentarist dedik, belgeseller dedik. Tabii ki iki kadın da olarak yani dünyanın en özel belgeselcisinden bahsetmemiz imkansız olur. Agnes Varda'yı konuşacağız. Ve Agnes Varda'nın nasıl bir flanöz olduğu, filmlerindeki flanözler ve kendisinin nasıl bir flanöz olduğu ve hatta bir de ekoflanözlük tartışmalarını nasıl başlattığını konuşacağız. Ekoflanözlük tam nedir?
Ekoflanözlük aslında çok da hani böyle çok bize aslında yabancı olmayan belki de çok içinde olduğumuz ama kavramsal olarak belki de çok şu an hissetmediğimiz bir şey. Özellikle Agnes Varda dediğimiz zaman mesela Yersiz Yurtsuz filmiyle ve Toplayıcılar belgeseliyle bu kavram biraz daha öne çıkmış durumda. Senin de dediğin gibi iki kadın olarak kenti ve kentin çeperlerini deneyimleme bu tecrübe Agnes Varda'nın belgesellerinde Agnes Varda'nın diliyle bize muhteşem bir şekilde aktarılıyor. Ekoflanöz aslında Agnes Varda'nın bu Toplayıcılar belgeselinde bize önerdiği bir kavram. Özellikle hasat zamanı sonrasında hasatlardan arta kalan işte ne varsa bunların içinde çer çöp de olabiliyor, işe yarayan yiyecek içecekler de olabiliyor, ürünler de olabiliyor. O bölge halkının hayatta kalmak için, kimi zaman hayatta kalmak için kimi zaman da eğlencesine topladığı aslında artıklar. Ve o artıkları toplar varken Agnes Varda bir şekilde hem insan izini sürerken hem de o çevrenin ve topografyanın bize bir şekilde nasıl kaybolduğunu, neoliberal yaptırımlarla nasıl değiştiğini, çevrenin nasıl değiştiğini gösteriyor. Bu açıdan bir ekolojik farkındalık da bize sunuyor. Ekoflanöz veya ekoflanör, bunları biraz daha detaylı konuşuruz seninle de. Varda'nın aslında sinema dilinin bize önerdiği kavramlar.
Ekoflanöz dedik ama aslında flanözü de programda uzun uzun anlatacağız. Uzun uzun bu konuda programlar yapacağız. Böyle bir damar da, yani sinema damarının dışında bir flanöz kadınlar damarı olacak. Zaten bugünkü programımızda flanözlük üzerine, programın ikinci bölümünde flanözlük üzerine tartışacağız. Flanöz kadın dediğimizde aslında kentte yürüyen, gözleyen, bakan, baktığını da bir şekilde temsil etme uğraşında, düşüncesinde, hissiyatında olan kadın diyoruz. Şimdi burada kadınların kentle ilişkileriyle ilgili bir sürü şeyi tartışmaya da açmak istiyoruz. Ama bugün bunları açtıktan sonra daha sonrasında bu kadınlar, yani bu böyle tartışmaları açmış olan kadınlar üzerinden, işte bu kadınların eserlerinden, şairlerin, ressamların, yazarların, müzisyenlerin, gezgin kadınların gözünden kente baktığımızda daha önce temsil edilmemiş, gözümüzden kaçmış ya da başka baskın temsiller altında kalmış olan bu temsilleri ortaya çıkarmaya gayret ettikçe aslında görmediğimiz, fark etmediğimiz, ayırdına varmadığımız bir sürü şeyin ortaya çıktığını görmeye başlıyoruz. İşte tam da bunları ortaya çıkarmak için mesela belki de az duyulmuş olan mesela Safiye Erol'un gözünden Kadıköy'e bakmak, onun romanlarından kente bakmak bize bambaşka ufuklar açacak. Zabel Esayan'ın Üsküdar'ından işte bahsedeceğiz. Sevim Burak konuşacağız. Sema Kaygısız konuşacağız. Umarım bu güzel kadınları başka güzel kadın üzerine çalışan uzmanlar, yazarlar, şairleri davet ederek konuklarımız olarak konuşacağız. Böyle bir flanöz dizimiz de olacak programda.
Kesinlikle bu kadının aslında tarihsel süreçte kent deneyiminde yerinin olmadığı görüşüne biraz karşı çıkan bir kavram flanöz. Ve senin de dediğin gibi Safiye Erol'dan, Sevim Burak'a, Sevgi Soysal'ın Tante Rozası'ndan, diğer bütün hani kadınların şehre adımlamasının aslında göremediğimiz, duyamadığımız, hissedemediğimiz ne tür olanakları bize tekrar geri verdiğinden konuşacağız. Bu anlamda bu damarımız sanırım her daim canlı ve heyecanlı duracak.
Bir de tabii Deniz'in katılımıyla post-human, bu insan sonrasının kente bakış açısı, mekanlara bakış açısı, kent öznelerine, kentlilere bakış açısının genişliğiyle artık yeni programlar yapacağız. Bu İstanbul Unbound konferansının da açtığı ufukla gerçekten hani bambaşka bir bakış açısı, bir genişlik, İstanbul'a bakışta müthiş bir genişlik yarattı. Buradan devam edeceğiz. İstanbul, tabii ki hani İstanbullu olarak ve İstanbul'dan programı yapıyor olarak, şimdilik şu sahne üzeme, Deniz de İstanbul'a geleceğiz. Tabii ki İstanbul önceliğimiz olacak ama bugün artık İstanbul dediğimizde de zaten İstanbul, İstanbul değil. İstanbul'un sınırları çok muğlak. Çeperleri çok genişledi. Tekirdağ ile İstanbul'un arasında sınırlar, Tekirdağ çizmek istese de İstanbul sürekli bu sınırı işgal ederek genişliyor. Bursa keza öyle. Yani böyle hani kent bölge, kent şey ve buradaki artık yeni mekan anlayışları, bu insan sonrası çalışmalarının da açtığı yeni perspektiflerle bambaşka bir boyuta ulaştı. Bu arada tabii İzmir, yani işte yavaş yavaş İzmir bölgesine kayan kendi perspektifimiz ve İstanbullularla birlikte İzmir ve İzmir çevresi de alanımıza girecek herhalde. Bu post-human, Deniz'in benim hayatıma da katmış olduğu muazzam heyecan verici bir alan. Onun heyecanına yetişemiyorum diyeyim. Yani o anlatmaya başladığında onu dinlemeye doyamıyorum. Ve bir yandan hani çevresel, mekansal olarak baktığı gibi bir de tabii edebiyattan baktığı için bambaşka hani temsil alanından bize yepyeni katmanlar açıyor.
Çok çok teşekkürler Aysun sözlerine. Ben de keza öyle yani birbirimize çok güzel tamamladığımızı düşünüyorum o anlamda. Ve bu gerçekten insan sonrası kuramının ya da metodolojiler toplumunun aslında çok yekpare bir şeyden bahsedemiyoruz burada. Bize hem kendimizle ilgili hem kentle ilgili hem ilişkilenme biçimlerimizle ilgili, hafızanın ölçeğiyle ilgili çok farklı açılımlar sunduğuna inanıyorum. Ve çok artısında konuştuğumuz, düşündüğümüz, yaşadığımız kenti deneyimleme tecrübesine de biraz başka yerlerden, bu noktalardan baktığımız zaman kenti de tekrardan tasavvur etmemizi, özne olarak kendimizin de aslında ne kadar hani o geçirgen, ne kadar akışkan bedenler olduğumuzu, işte keza kentin de öyle, senin dediğin gibi kent sadece merkeziyle artık tanımlanmayıp çeperleriyle, işte belki atık mekanlarıyla, atık bir bitkileriyle, tüm türleriyle çok farklı bir ekokozmopolitik anlayış dediğimiz çok farklı bir anlayışı aslında işaret ediyor. Biraz daha bunu daha belki holistik, daha bütünlüklü düşünerek her şeyi tekrardan tanımlamaya ihtiyacımız var tam da 21. yüzyılda, bugün de ve tam da aslında pandemi günlerinde. Yani salgının getirdiği de yeniden tanımlama, kenti yeniden tanımlama, özne yeniden tanımlama süreçlerimiz var. Bunun için o insan sorusu kuramı insanı tek tür olarak paylendiren anlayışı da yerinden ettiği için sanırım bu anlamda bize müthiş olanaklar sunuyor. Tabii ki sınırları da var, limitleri de var. Onları da ilerleyen programlarda konuşacağız. Çünkü çok da romantize ya da etmek de gerekmiyor bu kavramı. Sınırları da var ama dediğimiz gibi hani bu süreçlerde galiba bize çok farklı nefesler aldıran bir yardım diyelim.
Bu belki bizim bu programımız için de hani yolu açan, daha da açacak olan Unnothing, yani İstanbul Unbound konferansının açılış konuşmacısı olarak davetli olan sevgili Unnothing. Onun ekokozmopolitanlık anlayışı ve geçen programda da bahsetmiş olduğumuz bu Feral Atlas çalışması bizim programlarımızda sürekli referans verdiğimiz bir kaynak olarak geçecek. Feral Atlas'a da belki de biz de İstanbul'dan, Türkiye'den, yeni kent bölgelerden, yeni çeperlerden, yeni mekanlardan katkıda bulunabiliriz. Umarız bunu da yapmayı başarırız.
Umarız, evet, öyle olursa muhteşem bir şey olur hakikaten.
Evet. Tam böyle çeperler, kıyılar derken belki bir Bayramoğlu programı yapmayı açıkçası istiyoruz. Kentin kıyılarında unutulmuş eski yazlık mekanının yeni hali, yeni gelişmeleri ilgimizi çekiyor. Eğer fırsat bulup da bu kapanmalardan falan fırsat bulup da Bayramoğlu'na gidebilirsek sizlere sahadan hatta bazı çekimlerle size ulaşmak istiyoruz. Çeperler, hani kentin bu kent bölgeleşen alanları diyoruz. Evet, buralara bakacağız ama bir yandan da kent merkezinde olan, gündemde olan konuları konuşmaya devam edeceğiz. Birkaç program yapmış olduğumuz Taksim Gezi Parkı ile ilgili çok da olumlu olmayan gelişmeler üzerinden tekrar bütün bu süreci değerlendirmek de istiyoruz. Bu konuyla ilgili konuklarımızla yeniden süreci değerlendirmek dışında biraz buranın felsefesini yapmak, neyi kaybederiz eğer bu proje gerçekleşmezse, neyi kaybediyoruz, bunun belki iyi bir analizini yapmak istiyoruz.
Evet, bu konu gerçekten çok önemli ve hani o tarihin öyle tozlu sayfalarına kaldırmamamız gerekiyor. Çünkü çok farklı bir momentum yakalanıp farklı açılımlar olmuştu. Belki de o senin de daha önceden de konuştuğumuz o yeşil proje ve yeşil projenin kapsamı, içine neler giriyor, nasıl bir kent tasavvuru bize öneriyor. Biraz daha bunları açmak ve senin de dediğin gibi bunun felsefesini biraz daha oturtmak. Ne gibi yerlerde kayıplarımız oldu, ne gibi yerlerde kazanımlar oldu ve bunun sürdürülebilirliğini nasıl öngörüyoruz? Biraz Gezi hakkında konuşmak tam da bugünden sanırım gerçekten yararlı olacak.
Evet, bu üç projenin yeşil proje olmasıyla ilgili tartışmaları belki de bırakmamamız gerekiyor. Çünkü yani yeşil proje de dendiği zaman acaba meydanın politikliğini bastırması için miydi bu yeşillik diye bir tartışma alanı oluştu. Belki burayı daha genişleterek, daha yararlı bir şekilde çevirerek, yani bu tartışmanın her tarafından bakarak ve bir de İstanbul Unbound'da konuşmuş olduğumuz o konferansa getirilen perspektifleri de belki içine alarak yepyeni bir boyutta bu Taksim Gezi Parkı'nı tartışmalara açmanın elzem olduğunu düşünüyoruz. Evet, buradan da biz bugünkü programda flanöz konuşacağız. Onore'ye geçelim isterseniz. Flanöz dediğimiz zaman ilk önce kısa bir şekilde flanör nedir? Ne zaman çıkmıştır? Hangi dönemde oluşmuştur? Biraz kısaca bunlardan bahsetmek istiyoruz. Hemen yani ilk aklımıza gelen Paris sokaklarında yalnız gezinen, etrafını izleyerek, gözleyerek yürüyen bir adam imgesi. Aslında böyle bir imgeden aslında bir tipleme yaratılmış Paris özelinde. Kamusal yaşamın Parisliler için ne kadar önemli olduğunu aslında bize hissettiriyor bu flanör. Sokakların Parislilerde yarattığı hayranlığı bize anlatıyor diyor Rebecca Solnit. Yürümek kitabında, Yürümenin Tarihi, Yürüme Tutkusu ve Yürümenin Tarihi adlı kitabında. Flanör dediğimiz anda bu konsepti son dönemlerde bizim hayatımıza daha çok sokan aslında Walter Benjamin'in hayatımıza girmesi. Tarihçi ve felsefeci Walter Benjamin 1940'taki ölümünden önceki son 10 yılını Paris'te geçiriyor ve bu dönemde Paris'le ilgili çeşitli notlarını, çeşitli düşüncelerini fragmanlar halinde bir yayında topluyor. Bu bitmemiş maalesef. Nazilerden kaçarken İspanya'da bu sebepten olduğu tamamen kesin olmayan bir şekilde ancak bununla da ilişkisinin olmadığını söylemek imkansız, intihar ediyor. O yüzden de bu çalışma bitmiyor. Ve bu projenin adı Pasajlar, Arcades Project, Pasajlar Projesi aslında. Bu Pasajlar Projesi'nde özellikle Baudelaire'den, Paris'ten, o Paris'teki pasajlardan ve flanörden genişçe bahsediyor. Ve topladığı notların bir de özetini çıkartıyor. İki ayrı özetini çıkartıyor aslında. Ve bu iki ayrı özeti, yani kitaplaştırmaya yönelik bazı çalışmalar gibi gözüküyor bu. Bu iki ayrı özetin adı da 19. yüzyılın başkenti Paris. Bu çalışmalarıyla flanörü de bugün aslında dünya çapında akademik çalışmalar olsun, sanatsal çalışmalar olsun çok popüler bir araç, bir çalışma alanı, bir zihni figür olarak hayatımıza getiriyor. Aslında çok ilginç, Benjamin kendisi flanörü hiç tanımlamıyor. Onu bazı şeylerle ilişkilendiriyor, bazı durumlarla, bazı hallerle ilişkilendiriyor. Bunlardan bir tanesi boş zaman. Bir defa boş zamanı olacak ki kentte gezebilecek flanör. Flanörün mekanı Benjamin için kalabalıklar. Bu kalabalıkların içinde kendisini yabancılaştırıyor, belirli bir mesafeye çekiyor. Ve aslında biraz da kendi içine dönük olarak bu kalabalıkların içinde yürümeye başlıyor. Yürümek ve kalabalıkların içinde olmak flanörün önemli bir özelliği. Gözlem yaparak sonra yürümesi. Pasajlarda yürüyor Baudelaire'in ve Benjamin'in tarifinde flanör. Ev ve ev hayatıyla pek ilişkide olmayan, rafine bir duyarlılığa sahip yalnız bir erkek tabii flanör. Şimdi flanörün erkekliğiyle ilgili tartışmayı birazcık sonra da devam ettireceğiz. Şimdi flanörün 19. yüzyılın aslında başlarında olan şehrin gitgide çok büyük ve karmaşık hale gelmesiyle sakinlerine, şehirde yaşayanlara gitgide daha garip ve de aynı zamanda daha ilginç geldiği bir dönemde ortaya çıkması önemli. Bu flanörler o dönemki popüler gazetelerde serileştirilmiş roman olan flötonlarda tekrar tekrar ortaya çıkan tiplemeler olarak ilk gözümüze çarpıyor. Şimdi kalabalık dediğimiz zaman bugün tabii hepimizin kalabalıklar hani hayatımızın en zorlayıcı ve kaçamadığımız alanlarını yaratan insan toplulukları. Ancak o dönemler kalabalıklar yeni şeyler, yani anonim kalabalıklar, birbirlerine yabancılardan oluşan kitleler. Flanör bu kalabalığın içinde kendini evinde hisseden yepyeni bir varoluşu temsil ediyor. Bu varoluşta tam da modern bireyin halini aslında anlatıyor. O yüzden de flanör, yani modernliği tanımlarken, modern hayatı, modern bakışı tanımlarken, bireyi tanımlarken flanörü tekrar tekrar çağırmamızın sebebi herhalde bu kendini kalabalıklar içinde evinde hisseden yeni varoluş hali. Kalabalık onun alanıdır diye yazıyor Baudelaire mesela. Tıpkı havanın kuşun alanı olması, suyun da balığın alanı olması gibi. Denizciğim, ben böyle kaptım.
Bir şey, bir şey daha ekliyorum. Çok güzel anlattın gerçekten. Bu kalabalıkları ev olarak kendine adederken aslında Benjamin'in o bize verdiği bu kapitalizmin gasp ettiği, yürürlükten kaldırdığı her şeyi de belirlemeye çalışıyor flanör. Yani yeni yaşam biçiminin anlamını deşifre etmeye çalışıyor. Vitrinlere, pasajlara bakarken aslında bir anlamda kapitalizmi getirdiği ya da kapitalizmin kendi boca ettiği o yaşam biçimini de reddediyor ve kente dair anlamları analiz eden bir kent sakini olarak karşımıza çıkıyor flanör. Biraz daha buna mesela hani Türkçe kavramlarla yaklaştığında şehir aylağı aslında flanör. Yani senin de dediğin gibi boş zamanı olmalı ki o vitrinlere, pasajlara rahatça bakabilsin, analiz etsin, kendine dönsün ve o kapitalizmin getirdiği, o modernitenin getirdiği belki de o hızlı değişimi bir şekilde kendince reddetsin. Mesela Fransız, İngiliz ve Fransız edebiyatında çok fazla karşımıza çıkıyor flanör. Türkçe edebiyatta da tabii ki en önemli ve en belki de hani Başat Yusuf Adılgan'ın Aylak Adamı. Kalabalıklar içinde yalnız aylak biçimlerde dolaşıyor, kenti gözlemliyor. İlginç bulduğu mesela sokak isimlerini bir defterine yazıyor. Sokakların isimlerinin hatta nasıl oluştuğunu tahmin etmeye çalışıyor. Mesela Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken de belki farklı bir flanör imajı var orada da. İlhan Berk mesela İstanbul, Galata ve Pera kitaplarında bir flanör gibi deneyimlediği İstanbul üzerine şiirler yazıyor. Ama senin de dediğin gibi buradaki modelimiz erkek insan modeli. Kenti olabildiğince özgürlükle deneyimleyen aslında erkek insan. Flanör'ün aslında biraz daha etimolojik anlamına baktığımızda biraz bilinç dışı aslında hareketlerle, bilinç dışının getirdiği potansiyelle de bunu birleştirmek mümkün. Gene 19. yüzyıldan sonra Letristler diye bir grup bu flanör ve flanör deneyimini bilinç dışıyla birleştiriyorlar ve derive, drive isimlerini verdikleri bir pratik geliştiriyorlar. Bu derive ya da İngilizce kökeniyle drive kentin sürprizli karşılaşmalarına referans veriyor. Fiziksel çevrenin potansiyelinden çok bilinç dışının potansiyellerini de deneyime ekliyor. Yani aslında ne demek bu? Bizim kentte gezerken ya da flanörün kentte gezerken daha önceden tasarlanmış evet pasajlara bakıyor, vitrinlere bakıyor, kendini evinde hissediyor. Ama demin tam da senin konuştuğun yerden daha çalkantılı, daha akışkan, daha hareketli bir mekan ve zaman sezgisi de yaratıyor içinde. Kendine dönerek daha farklı bir mekan ve zaman sağlık yaratıyor. Bunu da şöyle açıklıyor letristler. Drive, çıkarsamak İngilizce'de ve river nehir. İkisinin birleşiminden ortaya çıkan, bazen öngörülebilir, bazen hiç öngörülemez sürprizli karşılaşmalara işaret ediyor kent merkezinde. Ama tabii ki bütün bunlar söylediğimiz gibi özellikle 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında da tek tip bir özne modeli.
Evet, flanörden şöyle bir giriş yaptık ama programın ikinci yarısında flanözden bahsedeceğiz tamamen. Ve şu anda da size bir müzik parçası, daha önce hiçbir yerde çalınmamış olan bir müzik parçası dinleteceğiz. Biz bir grup yönetmen kadın flanöz üzerine bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz. Bir dizi projesi umarım yapmak istiyoruz, yapabiliriz diye çok istiyoruz. Ancak daha sadece müziği var elimizde. Bununla ilgili bir müzik yaptık. Şimdi size Serhan Erkol'un, müzisyen Serkan Erkol'un bestelediği Flanöz adlı parçayı dinletiyoruz. Evet, Serhan Erkol'un bestesi, bir flanöz film çalışması, dizi film çalışması projesi için bestelediği flanöz parçasını dinledik. Artık Deniz Gündoğan İbrişim'le olan programımız devam ediyor. Bundan sonra hep denizdeyiz. Uzun uzun bundan sonraki planlarımızı, güzel projelerimizi anlattıktan sonra da flanörden biraz bahsettik ki şimdi konuşacağımız konuya geldik. Flanöz. Flanöz kim? Flanöz ne? Neden bahsediyoruz? Aslında daha sözlüklere girmemiş. Değil mi? Daha
maalesef.
Flanör girdi ama flanöz girmemiş. Çoğu sözlük almamış. Bir Fransızca sözlük de bir çeşit sandalye olarak tanımlıyormuş. Evet. Flanözü. Yani flanöz halbuki bir yürüyüşle varoluş hali, yürüyüşle tanımlanan, yürüyüşle tanımladığımız kadınlık hali olmasına rağmen bir sandalye olarak sözlükte yer almış olması da komik, bir ironik, şaka evet. Gibi bir şey diyor. Yazar da aynı bu şekilde söylüyor. Bu arada Rebecca Solnit'ten aldım ben de bu şeyi. Onun yürüyüşle ilgili kitabını çok tavsiye ederiz eğer bu konular ilginizi çekiyorsa. Şimdi ama programın bu bölümünde Lauren Elkin'in Flanöz kitabını konuşacağız. 2018'de Türkçe basımı gerçekleştirilen bu kitap hakikaten özellikle film ve edebiyat dünyasının çok ilgisini çekiyor. Bir sürü bu konuda çalışmalar yapılıyor. Lauren Elkin bu kitabında Jean Rhys, George Sand, Sophie Kyle, Virginia Woolf, Agnes Varda ve Martha Gellhorn'un kentle olan ilişkilerinden yazdıkları, çektikleri filmleri ele alıyor ve aynı zamanda kendisinin yaşamış olduğu, doğmuş olduğu kentle, New York'la ve Paris'le olan ilişkilerini anlatıyor. Çok rahat okunan harika bir kitap. Eğer okumamış olan dinleyicileriniz varsa çok tavsiye ederiz. Şimdi flanörden bahsettiğimiz zaman şey dedik, kalabalıkların içindeki görünmezliği, kalabalıkların içindeki kayboluşu, anonimliğinden bahsettik. Şimdi flanözde şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Flanöz dediğimiz anda bir kadın kalabalıkların içine girdiği zaman görünmezliği görünür oluyor. Sürekli hani ne dedik, flanör dediğimizde bakıyor, bakan, gözlemleyen, etrafına farklı açılardan bakma eylemini gerçekleştiren ama kadınların bu eylemini gerçekleştirmesi o kadar da kolay olmuyor. Bakılan olarak bir varoluşumuz var. Ay ben ne giydim? Ay ben nasıl gözüküyorum? Acaba hani neremi nasıl şekilde açayım ya da kapatayım? Hani hep böyle sürekli bir kendimizle ilgili bir ağır bir farkındalıkla kentte ya da herhangi bir mekanda var olma durumumuzu bu kitap aynı zamanda sorunlaştırıyor. Flanöz dediğimiz zaman bunun da sorunlaştırılması söz konusu oluyor.
Kesinlikle öyle. Ben de onunla katılıyorum. Çünkü aslında etraf ya da mekan dediğimiz şey kentte nötr olarak kurgulanmıyor. Biz kenti deneyimlediğimiz zaman nötr bir şekilde deneyimleyemiyoruz. Toplumsal cinsiyetten bağımsız deneyimleyemiyoruz. Ve o toplumsal cinsiyet kodları, kültürel kodların bizim üzerimize belki de hani bir şekilde boca edilen kodlardan ayrıştıramıyoruz. Mesela bunun için de Virginia Woolf'un 1925'te yazdığı ve yani gerçekten çok çok önemli eseri Mrs. Dalloway'de ki ilk cümle Clarissa kendi partisine çiçek almak için evden dışarı çıkmalıydı. Yani Clarissa bugün çiçek almak için evden dışarı çıkacak. O kadar belki de gündelik bir hikaye aslında. Bir parti veriyor Clarissa Dalloway ve bir çiçek almak için dışarı çıkacak ama evden dışarı çıkması gerekiyor. Yani bir kadının her zaman ev içi, hane içiyle ilişkilendirildiği, kadın için seçilmiş objeler, nesnelerle dolu bir mekanda hapsedildiği bir noktada kadının kente çıkması, kenti deneyimlemesi gerçekten çok önemli ve Flanöz bu anlamda aslında görülmeyen bir figürdü. Elkin'in bu kitabında da muhteşem analizleriyle birlikte aslında kadınların tarihin her sahnesinde ne kadar da görünür olduğunu bize bir şekilde tekrar göstermiş oluyor.
Şimdi Flanöz dediğimiz zaman yine yani özellikle mesela onu çok anlatamadık, zamanımız yetmedi ama Balzac için mesela Flanöz kente çıktığı zaman temsiller üretmek üzerine gözlem yapmak için çıkıyor Balzac'ın Flanöz'ü. Yani hani kimdir Flanöz, çok da hani açık net bir şey açık şey yok. Hani bu kişi Flanöz'dür dediğimiz hiçbir karakter yok. Bu bir aslında bir ideal, bir figür, bir temsili bir figür aslında. Yani şunlar Flanöz'dü, bunlar değildi, yok öyle bir şey. Bu bir edebiyat karakteri gibi bir figür aslında. Ancak hani bu tüm bu eylem yeni temsiller üretmenin peşinde olan bir eylem. Flanöz şeklinde var olmak kentte. Şimdi burada ama kadınlar için yani temsil edilmişleri yeniden temsil etmek üzerine farklı bir eylem de tanımlıyor. Yani çünkü mesela işte 19. yüzyılın edebiyatında kadınlar yani işte Baudelaire'de temsil ettiği zaman, Balzac'ta temsil ettiği zaman zaten şehri bir kadın gibi temsil ediyorlar. Yani şehir böyle bütün albenisiyle bakılan, gözetlenen bir şey oluyor. Yani kadın hep gözetlenen ve gözetlenen şeylerle özdeşleştirilen bir fetiş obje. Yani kent nasıl fetiş objeye dönüştürüyorsa yüzyılına doğru, kadın da bir fetiş obje.
Bir ya arzu nesnesi. Evet.
Ya bir arzu nesnesi, ya ideal bir kadın ya da güzel olmayan şekillerde temsil edilen, ideal kadından tamamen farklı, ters bir şekilde temsil edilen bir kadın. Yani özellikle işte Baudelaire'de de gördüğümüz, Flaubert'de gördüğümüz fahişe olarak temsil edilen, hani böyle bu temsillerde de erkeklerin arzularını tamamen tatmin eden kadın olarak temsil ediyor. Yani şimdi burada bütün bu temsilleri yeniden düşünmek, oradaki kadınlar kimdi? Sokakta olan ve hani sadece arzuları ya da aşkları tatmin eden kadınlar neydi, kimdi, nasıldı? Var olan temsilleri bir araştırıp bunları ortaya çıkarmak çok önemli. Bir de yeniden oralarda yani bazı şeylerin peşinden giderek bir daha oraları deşmek, kazmak, arkeoloji yapmak da önemli. Bu işi yaparken yani hem o dönemde hem de şimdi cinsiyetçi olmayan, erkek gözüyle sabitleştirilmiş olmayan temsil imkanlarını aramanın çok önemli bir görev olduğunu görüyoruz. Yani özellikle kadınlar için ama belki erkekler için de, çünkü bir taraf eksik kalmış her zaman. Yani çok çok çok değişik farklı bakış açılarının temsiller içinde yer almamış olması bir büyük bir kayıp aslında.
Evet ve sözlüğe daha girmemiş olması da aslında bu kaybın ne kadar büyük ve hani hala girmemiş olması gerçekten çok çok üzüntü verici. Senin de dediğin gibi flanörlük ya da flanözlükten artık konuşuyorsak hem bir deneyim türü, bir aslında farkındalık türü ve özgürleşme tahayyülü. kadın için planöz olmak. Yani demin de söylediğimiz gibi o kent mekanı hiçbir zaman kadın için tamamen nötr bir şekilde kurgulanmadığı için ve gerçekten hem politik hem kültür olarak son derece yüklü bir paketle kadına geldiği için çok farklı bir deneyim türü, çok farklı bir bilinç tahayyülü de planöz bize sunuyor. Hatta Erkin'in kitabında Martha Gellhorn bir savaş muhabiri olarak alanlarda, Madrid'de bir savaş muhabiri. Martha Gellhorn bu arada 20. yüzyılın en önemli savaş muhabirlerinden, kadın savaş muhabirlerinden. Ve Madrid'deki sokaklarda işte gerilla kadınlarla, askerlerle, özellikle kadın karakterlerle alanda birebir röportaj yapıp aslında onların kenti nasıl deneyimlediğini, nerelere saklandıklarını, nerelerden farklı yollar bulduklarını izini sürüyor, peşinde düşüyor. Ve flanöz için şunu diyor, seyahat ederek farklı bir politik bilinç üretmek diyor flanöz hali, flanöz durumu için. Genelde flanörden farkını da şöyle altını çiziyor. Flanör biraz daha fiziksel bir angajeye işaret ederken flanöz hali hem duygusal hem duygusal hem de daha farklı bir bağlılık ve mesuliyeti işaret ediyor. Burada o mesuliyet dediğimiz şey aslında senin demin söylediğin şeye galiba işaret ediyor. Daha farklı bir şekilde kenti deneyimlemek, belki o toplumsal cinsiyet kurallarından, kurgularından tamamen sıyrılmak ve o bilinç dışı içe dönerek, kendini sorgulayarak, kenti sorgulayarak bir özgürleşme tahayyülü aslında flanözlük.
20. yüzyılın başına geldiğimizde artık flanöz kadınlar var ve onların yaptığı temsiller var. George Sand var aslında, daha öncesinde George Sand var ama George Sand kılık değiştirerek, değil mi?
Evet, evet.
Sokaklara çıkıyor erkek kılığında olarak. Aslında o da bir subversion, dönüştürme yapmaya çalışıyor. Yani bakmak istiyor, yani kadın olarak bakamayacağının farkında olduğu için erkek kılığına girerek bakma girişiminde bulunuyor. Ama 20. yüzyıla geldiğimizde bu durum gitgide değişmeye başlıyor. Yani bir de tabii şöyle bir durum da var. Kentlerin Osman'ın yaptığı gibi düzenlemelerle birlikte bambaşka bir hale dönüşmesi durumu var. Özellikle üst orta sınıf kadınlar için güvenli hale de getirilme, yani düzgünleştirilme hali var. Ve mesela Virginia Woolf gibi bir kadın artık 19. yüzyıldaki kaygıları olmadan sokağa çıkıp böyle günlük yürüyüşler yapabiliyor. Herhalde bu flanözlük konusunda yazılmış da en güzel yazılardan bir tanesini yazıyor. Sokak avcılığı.
Evet, evet. Street Haunting diye 1927 yılında yazıyor. Aslında Woolf bu eseyi, yani bu denemesini gene flanözlük kavramını incelediği, yani aslında bize göre incelediği Mrs. Dalloway'dan sonra yazıyor. 3 yıl sonra yazıyor. Bu flanözlüğü, yürümenin felsefesini Londra'da gene çok böyle alacakaranlık, çok baskın bir hava ve kış havasında çok farklı panoramik görüntüler sunarak bize veriyor. Yani başbakanın izinde sürüyor, dönemin evsizlerinin ardından da gidiyor. Ve aslında şehrin ya da kentin bütün sakinlerinin nerelerde konuşlandığını, nasıl hissettiğini, neler düşündüğünü gene o bilinç akışı tekniğiyle bilince geri dönerek vermeye çalışıyor. Woolf'un yaptığı şey gerçekten müthiş, çünkü şunu söylüyor Woolf: bizim deneyimlerimiz tek bir deneyime ya da tek yekpare bir şeye kesinlikle indirgenemez. Aslında yürürken bedenimiz, ruhumuz, aklımız tamamen bütünleşiyor ve çok farklı duygulanımlara, çok farklı deneyimlere yelken açıyoruz diyor Woolf. Ki bunu Mrs. Dalloway de bize çok güzel bir şekilde göstermişti. Clarissa Dalloway aslında eşinin üzerinden, yani Richard Dalloway üzerinden tanımlansa da o evi reddederek, evdeki bütün çevrelendiği o üst sınıfını reddederek Londra'nın sokaklarına kendini atıyor. Ve tam da savaş sonrası aslında, Büyük Savaş, Birinci Dünya Savaşı sonrası ve tam da pandemi sonrası, İspanyol gribi sonrası. Bütün o şehrin sakinlerinin hastalık sonrası, işte savaş sonrası, bütün o yıpranmışlığı gözlerimizin önüne seriyor. Ama aynı anda da şehrin demin konuştuğumuz endüstrileşme, kapitalizmdeki değişimini de gözler önüne seriyor. Yani aslında bir kadının gözünden kendini deneyimlemek sadece fiziksel bir deneyimin dışında bize çok farklı katmanlar da sunuyor ki Woolf bunu gerçekten muazzam başarıyor.
Sokak dediğimiz zaman da onu da getiriyor. Yani sokak dediğimiz zaman bir sürü farklı insanla karşılaştığımız bir kamusal alandan bahsediyoruz. Yani işte bir çamaşırcı kadınla karşılaşıyor mesela işte bu. Bir sokak müzisyeniyle karşılaşıyor ve bu farklı farklı kişiliklere de giriyor aynı zamanda. Bu farklı farklı kişiliklerin yaşam deneyimlerinin de parçası oluyor. Sadece hani evle kısıtlanmış hayattan bambaşka değişik özneleri deneyimleme, özne deneyimlerini de kendi hayatının parçası içine katma ve zenginleşme ve dolayısıyla bunlardan temsil imkanı üretme şansına sahip oluyor. Daha önceki yüzyıllarda kadınların hani çok da fazla sahip olamadığı imkanlar bunlar. Dolayısıyla aslında şehir dediğimiz zaman bu anonimlik ve bu özgürlük kadın için çok kıymetli bir şey. Bir de sokağa çıktığımızda hep sokakta bir sürü farklı tarihle de, yani insanla karşılaştığımız bir sürü farklı tarihte de karşılaşıyoruz. Yani herhangi bir binanın başka binayla olan hani yapım tarihi bile farklı. Her şey bize farklı farklı motive olabileceğimiz yeni izlenimler sunuyor. Bu tarihçeleri tekrardan deşmemiz için, bunları merak etmemiz için, yeniden keşfetmemiz için ve dolayısıyla da kendimizin tarihsel bir özne olduğumuzu, burada buralar gibi bizim de yaratan, yaratabilen, bunların bir parçası olduğumuzu bize hissettiriyor. Belki burası da hani çok önemli bir şey falan.
Çok önemli çünkü aslında hafıza ile ilişkilenmemizi tekrar sorgulatıyor bize. Belki de hani kamusal hafızada kamusal görünürlüğü olmayan hafızaların izini sürmemize, bireysel hafızanın izini sürmemize olanak sağlıyor. Ve bu hafıza üzerinden bizim o kentle, kentlilik haliyle, mekanlarla ilişkimizi tekrar gözden geçirmemizi sağlıyor. Ve hem bireysel hem toplumsal hafızayı bu anlamda yeniden düşündürüyor. Mesela Woolf'un senin de söylediğin gibi kente, şehre çıktığı zaman farklı katmanlarla, farklı insanlarla karşılaşırken işte bir arada da bir araba kazasına şahit oluyor. Ve o araba kazasına şahit olduğu zaman hemen geçip gitmiyor kazanın yanından. Hani yaralananlara bakıyor, sınıfsal ilişkilere bakıyor. Orada o ilişkiyi, hafızayı daha iyi anlamaya çalışıyor. Çok katmanlı bir şey var flanözde. Belki bunu flanörde çok net bir şekilde görmüyoruz ya da çok yekpare ve daha maskülen bir şekilde görüyoruz ama flanözün bize açtığı görünmez olan biraz daha aslında o feminist damar dediğimiz feminist bir hafıza, toplumsal cinsiyet açısından bakan bir gözle çok farklı yerlerden bize tekrar inşa etme, toplumsal cinsiyeti, kültürel kodları, hafızayı, şehri tekrar inşa etme olanağı sağlıyor.
Evinin kapılarını açtı, saç örgülerini çözdü diyor. O kadar evet. Basit, o kadar derin bir şekilde evet. Anlatıyor ki. Çünkü işte kendi kaderine razı, itaatkar, domestik bir şekilde tanımlanmış, o alanlarda bazen kendini kapatmış kadın. Sokağa çıktığında artık sokak aslında hani sadece sokağa çıkış eylemi bile bir özgürlük alanı, yani bambaşka bir şey açıyor ona. Bir de bakılan kadından bakan kadın olmaya gidiş var. Bunu der demez de tabii ki kimden bahsettiğimizi belki hissetmişsinizdir. Agnes Varda'dan bahsediyorum. Cleo 5'ten 7'ye. filmi herhalde flanözlüğün en güzel tanımlarından bir tanesi. Cleo kim? Cleo aslında bir şarkıcı ve çok güzel bir kadın. Bir gün işte bir haber alıyor. Maalesef bir hastalığa tutulmuş olduğunu öğreniyor. Ve çok melankolik, çok depresif bir şekilde ben ne yapacağım şimdi diye düşünürken ilk önce sokaklarda öylesine geziyor. Ama sokaklarda her gezişinde kendisi bir vitrin gibi. Herkes ona bakıyor. Böyle bakılan ve o kadar şık ve şey ki Cleo'da yani hakikaten bütün gözleri üstüne çekiyor. Ama daha sonra bu haberi de aldıktan sonra Cleo'da bir şeyler değişmeye başlıyor. Cleo bakmaya başlıyor, etrafına bakmaya başlıyor ve kamerada yalnızca Cleo'yu çekmeyi bırakıyor. Onun yerine bize Cleo ilerledikçe etrafta olup biteni göstermeye başlıyor. İnsanlar ona bakıyor, o da onlara bakarak karşılık veriyor. Var da zaten ilk temiz eliminde bakmak olduğunu söylüyor.
Evet ve burada bakılan ve o bakan o klasik şeyi, kurguyu da aslında çok güzel yerinden ediyor. Ve o flanöz dediğimiz kavramı da bence biraz daha açıyor ki şöyle açıyor. Aslında hem yürüme hem o kameranın hareketi bize çok farklı bir angaje durumunu orada gösteriyor. Sokağın durumunu, karakterlerin durumunu, Cleo'nun durumunu sadece tek yönünü göstermiyor ama onların artık hani daha sezgisel diyebileceğimiz, daha duyumsal diyebileceğimiz o söylemin dışında gerçekleşen yerlere de bakışımızı çevirmemize sağlıyor. Ve ben gerçekten onu çok önemsiyorum çünkü sadece flanözlük bir şekilde şehirde yürürken bilincimizden geçenler, konuştuklarımız değil aslında dokunmalarla, işte o sezgilerle, o konuşmanın ya da sözün yetmediği yerlerde farklı bir konuşma biçiminde ortaya çıkartan bir aslında durum, bir bilinç hali, bir deneyim hali flanöz. Ve var da o hem Cleo'nun ve hem o sokakların durumunu bize göstermekle bence harika bir iş yapıyor o anlamda.
Programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu keyifli sohbet. Evet. Umarım tekrar bu konuda devam ederiz. Bir tek şey, hani Senem Timuroğlu'nun programında benim dikkatimi çeken, onun benim dikkatimi çekmesini sağlayan bir şeyi çok önemli buluyorum. Kendi hayat deneyimimizin en az erkeklerinki kadar önemli olduğunu hissetmemiz için de flanözlük çok önemli. Yani bu bir sadece hani yapmak için yapılan bir eylem değil. Hani hakikaten kadınlar olarak merkezde olarak bakmaya çalışmak için çok önemli. Kendi gözümüzü, kendi deneyimimizi önemli sayabilmek ve önemli olmuş olan bütün kadın deneyimlerini geri çağırmak açısından flanözlük çok önemli.
Kesinlikle öyle ve aslında o kanonu sorgulamak hem edebi anlamda hem de her gün içinde yaşadığımız anlamdaki kanonu sorgulamak ve neden bu görünmezliğe itildiğimizi konuşmak için gerçekten flanözlük hakkımızı, kadının hakkını tekrar kendisine teslim eden bir yerden yaklaşıyor. Ve bence bu konuyu biz hani programlarımızda bu kadar uzun konuşmasak da yeri geldiğinde sanırım hep üstüne değineceğiz ya da referans noktalarımız hep bir şekilde bu kavramlara çıkacak diye düşünüyorum.
Zaten böyle bir damarımız olacak. Flanöz programlarımızı kaçırmayın efendim.
Evet.
Evet, bugünlük sevgili Deniz Gündoğan İmreşim'le olan ilk programımızı bitiriyoruz. Bundan sonra birlikte yapmaktan çok büyük keyif duyduğum sevgili Deniz'le programa katıldığı için, benimle beraber birlikte program yürüteceği için çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım hep beraber çok keyifle birlikte programları sürdüreceğiz.
Bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
İyi haftalar.
Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela.
Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.